Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye. Yazarı Vedat Türkali. 58. ayrım. Ürperdi Refik. Nasıl umutsuz, karamsar bir söyleyiş. İlk kez böyle görüyordu Emine'yi. Sövmenin çözüm olmadığını bildirmekte değil. Her şeyini yitirmiş gibi. Ben ne yapacağım peki? Bir boşlukta buldu kendini. Ürküyle uzanıp Emine'nin masa üstündeki elini tuttu. Böyle söyleme dedi. Lütfen, böyle söyleme. Şaşırmış gibi baktı Emine. Ne dediğini unutmuş da soruyor gibi. Gülümsedi. Yorulduk, dedi. Bir dalgınlıktan uyanır gibi aldı gene. İlk günler dünya bitmişti sanki. Acının tepesi bu işte. Günler sonra anlıyor insan. Türkiye'de olup bitenler içinde o kadar küçük ki. Maraş olaylarını düşün. İstediğin kadar söv say. Acılı bir gülümsemeyle ekledi. Kendinizi kollayın deyip duruyor Fuat. O sırasını sağmış. Öyle diyor. Gülümseme dudaklarında kaldı birden. Yüzü karardı. Gözleri de açık. Kadehi bırakıp kalktı. Refik şaşırmıştı. O da kalktı yerinden. Ne diyeceğini, ne yapacağını bilemeden ayakta tuvalet kapısına aranan Emine'nin ardından bakıp kaldı. Oturdu sonra. Şu içip eğlenenler, içmeyip eğlenmeyenler. Karabasan altındayız hep. Fuat'ın dediği doğru. Hep doğruyu söyler o. Peki nereye varacak? Şuraya da bir bomba atsalar şimdi. Emine dönüp masaya oturunca gene bilememişti ne diyeceğini. Gözleri kızarık. Ben niye ağlayamıyorum? Ben kalksam? Ses çıkarmadı Refik. Emine kalkmadı. Masadaki içkisini alıp yudumladı. Biraz durulmuş gibi döndü Refik'e. Bu filmi yapmamız gerek, dedi. Evet, yapmamız gerek. Nasıl? Bir silkilenelim, el ele verelim. Fuat atlattı. O da film diyor. Biliyor musun, ilaç dosyası diye sayıkladı kaç kez. Arkadaşlarla konuştuk. Ortak bakıma alacağız Fuat'ı. Bu filmi bitirmemiz gerek. Eski, evecen Emine olma çabasındaki kız ama olmuyor. Öylesine tutuk ki. Tutukluk sende. Bende belki de. Şahin Doğu nerede? Güneyde film çekiyormuş. Şehmuz'da görünmüyor. Şahin'le konuşalım. Gerekirse Adana'ya git. Kerim'e gidelim istersen. Sendikayla konuştun mu? Emine'nin coşkusunu bozmaktan öyle çekiniyordu ki. Konuştum, dedi isteksizce. Pek gönüllü görünmüyorlar. Gönüllü görünmüyorlar mı? Fahrettin gelmeden bir şey yapamazlarmış. Hiç tökezlemiş görünmedi Emine. İyi, bakarız ona da, dedi. Hadi içelim. Çevresine de ilgisi artmıştı bu kesin adımla. Tanıdık tanımadık bir kalabalığın uğultusunu, ilişkisini gözetler gibi Amerikan barda oturanlara, masadakilerle bir süre baktı. Söyledi mi sana, dedi. Gündüz abiden kart gelmiş Pervin'e. Paris'teymiş. Kim söyleyecek bana? Pervin'i görmeyeli aylar var. Ne vakit dönüyormuş? Bilmiyorum, dedi Emine. Bomba olayını da duymadı belki. Mırıldanır gibi ekledi. Gelse o da. Birden döndü gülerek, bir engeli aştığını kanıtlar gibi. Ben acıktım biliyor musun, dedi. Garsonu çağırıp yiyecek bir şeyler söylediler, içkilerini yenilediler. Yanında birileriyle Melih görünmese sevinci büyük olacaktı Refik'in. Emine'yi özlemle kucaklaması, öpüşmeleri batıyordu. Fuat'ı sorması bile. Refik'in elini de sımsıkı yakınlık gösterisiyle sıkmıştı. Boş sandalyeye ilişti. Yüz bulsa çöküp kalacak. Ben niye ısınamıyorum bunlara? Fuat'la Emine'yle birkaç kez çeşitli yerlerde birlikte yemiş içmişler, senaryo çalışmaları üzerine dostça konuşmalar yapmışlardı. Filme gösterdikleri yakın ilgiye bile Fuat'a Emine'ye bir şey dememişti ya, hep kızmıştı için için. Büyük ilaç patronunun Avrupa'daki öğreniminden solcu dönmüş oğluyla Melihler arasındaki dostluk için Gündüz abiden duyduğu alaylı acılı sözlerdi. Bu yüzden olmalı. Mutlulukla yankılanıp duruyordu içinde. Bunların ilaç fabrikalarındaki durumun soruşturmalarla ortaya döküldüğü günlerdeydi. İşte bizim sosyal demokratlarımız, demişti. Sarı sendika kurdurur fabrikasında. En düşük ücret öder. Kültür, sanat, spor gösterişleriyle de solcu aydınlarımızın uyuzunu kaşır. Biz bu enayilikten kurtulmadıkça. İşlerine gelmiyor ki enayilikten kurtulmak. Solculukla ne ilgisi var? Ben daha önce de biliyordum bütün bunları. Ücreti ödenmeyen işçilerin kapısında yarı aç beklediği Saffet abi de öyle yutturmuyor muydu? Masasından da ayrılmıyordun. Başka yolun var mıydı film yapmak için? Herkesin bir gerekçesi var oğlum. Melihler'de sinema kulübünü bu sanatsever solcunun yardımıyla, onların kulüplerinin de içine ben, solculuklarının da, ilaç fabrikasını yürüten, sırasında grevci işçilerle günlük sürtüşmelerde yüz yüze gelen de Melihler'in dostu bu solcu oğlandı. Sanatsever aydın görünümünü özenle koruyan abisinin baba erkil baskısından bunalıma düşermiş bazı. Vicdan azabı çekiyordur. Melihlerle bütünleşip gelişiyor bu uyanık para babası aileler. Senaryoya da ne güzel oturdu bunlar. Sen de Melihler'den öcünü alıyorsun böylece. Emine'ye takıldı birden. Daha yarısını yemediği bifteğini bırakıp gözleri bir noktada dalıp gitmişti. Kaygıyla kendine gelir gibi toparlandı. Kalkayım ben, dedi. Bağışla Refikciğim. Sıkıldım birden. Bilmiyorum. Yemedin, yemeyeceğim. Bir bunalımdan kaçar gibi toparlandı. Refik de neye uğradığını anlamamıştı. Kızın durulmuş görünümü yapaydı demek. Oynadı, beceremedi. Sen kal istersen, dedi Emine. Bir arabaya atlayacağım hemen. Hesabı bile ödemeden Emine'nin peşi sıra çıktı. Onunla gitmeyi öyle istiyordu ki diyemedi gene de. Elini sıkıp arabaya binerken gülümsemeye çalışan Emine'ye söyleyecek bir şey de bulamamıştı. Araba Beyoğlu gecesinde uzaklaşıp taksi kalabalığına karışınca içinde donup kalmış bir sürü sözcüğün ortasında umarsız buldu kendini. Döndü, ağır ağır salona girdi, masaya oturdu. Emine'nin karşısında boş duran sandalyesi yalnızlığını gürültülü salonda acınası bir kimsesizliğe çevirmişti. Şimdi ne yapacağım? Kalk şu bara geç, iç içebildiğin kadar. Melihlerle çene çal. Narin döndü mü? Gidip holdeki telefonu açtı, yanıt vermiyordu. Birilerini görmek, bir yerlere sığınmak yakıcı bir susuzluk olmuştu içinde. Yok işte, bir damla su yok. Emine'yi mi arasam? Varmıştır, kız benden kaçtı. Kalkıp hesabı ödedi, çıktı Beyoğlu'na yürüdü bir süre. Çevreye, gelip geçenlere boş boş bakıyordu. Yalnız ben mi? Herkes boş boş bakıyor birbirine. Sağlığımı mı yitiriyorum? Türkiye yitirmiş sağlığını. Benim elimden ne gelir? Eskiden böyle miydi? Coşkuyla yapardık filmimizi. Film miydi yaptığın? Bunu hiç yapamıyorum işte. İyi kötü paramız da var. Emine nasıl yürekli sözler etti? Kaldı orada. Zavallı kız. Acılara direnmek kolay mı? Bitse artık. Ne bitse? Böyle değildim ben. Neyin bitip neyin başlayacağını kesinlikle bilirdim. Her şey bulanık. Her şey duman içinde şimdi. Üstüme bir şeyler çökmüş de kalkamıyorum sanki. Türkiye çökmüş üstümüze. Ezilip gidecek miyiz? Öğrendiklerimiz ne işe yarıyor? Ne öğrendin? Gerçekten ne öğrendim ben? Kafasını saran dumanı dağıtmanın yollarını arayıp durdu bütün gece. Filme başlamadan dağılamaz. Ertesi gün yazıhaneye gelirken gece pek az uyumasına karşın daha aydınlıkta her şey. Yalnızım. Bu işte yalnız başıma yürütmek zorundayım. İlaç fabrikasını nereden bulacağım? İşçiler de yok. Ben işi bir toparlayayım. Bakarsın gündüz abiler gelir ya da Emine ile araştırıp bir yolunu buluruz. Emine'yi aradı. Annesi çıktı telefona. Emine sabah erkenden hastaneye gitmiş. Heyecanlandı birden. Bir şey mi oldu acaba? Ben de mi gitsem? Oda gelen gidenlerle dolup boşalmaya başlamıştı. Öğlene doğru Suna geldi. Senaryoyu almak için uğramış. Bu da nesi şimdi? Hangi filmde senaryo okumaya kalktı bu kadın? Çekmecedeydi senaryo. Yok, dedi. Önce bir okumadan bir şey diyemezmiş. Kan beynine sıçrıyordu. Şu karıyı kov diyor şeytan. Orospunun kulağını bükmüşler belli ki. Kimin adına akıl dağıtıyorsa, piyasada bir de akıl hocası türemiş diyorlardı. Gidip ona danışacaklarmış. Kendine güvenmeyen bir sürü ünlü. Eczanede yıllar önce kalfadan duymuştu. Fareler yeni bir yiyecek bulunca yemezler, beylerine götürüp gösterirlermiş önce. Bizim farecikler de Yeşilçam'ın lağım sıçanına götürüyorlar demek. Senaryoyu olur olmaz okutmayın deyip durmuştu Gündüz abi. Bu karıya vermemek gerek işte. Şakaya vurdu gene de. Tasalanma, fıstık gibi bir karıyı oynuyorsun, dedi. Bırak bu ağızları, dedi Suna. Senin fıstıklarını biliyoruz biz. Bir şey diyemedi Refik. Bildiği fıstıklarım neymiş benim? Neye dokundurdu bu şimdi? Kahve bile içmeden kalktı Suna. İşi varmış. Bir ara uğrayıp alırmış senaryoyu. Alırsın. Uğramadı o da. 5 gün kadar sonra telefon etti bir akşamüstü. Refik'i eve çağırıyordu. Senaryoyu alıp gelirse hem bir şey yerler hem de konuşurlarmış. Başka bir gün, dedi Refik. Bu akşam verilmiş sözü vardı. Yarında. Yarında, öbür günde, daha sonraki günlerde de hep aynı tıkanıklık içinde belleyip durdu umarsızca. Hiçbir şey yürümüyor. İşler olduğu gibi duruyordu. Fuat da iyi değildi. Hastaneye gitti birkaç kez. Emine'nin durgun, bitkin yüzünü gördükçe söyleyecek söz bile bulamıyordu. Fuat'ın yanından hastanenin bahçesine inip bankta sessiz oturdukları bir gün, Fuat'ı dışarı götüreceğim, dedi. Anlamamıştı önce. Dışarı mı? Ya, sokağa çıkaracak. Günlerdir gene dalgın, bilinçsiz gibiydi Fuat. Ara sıra kendine gelir gibi oluyor, gene dalıp gidiyordu. Beyinde verteks denen bölgede hematom da olabilirmiş. İki beyin arasında falks denen zar var. Orada kan pıhtılaşması. Ankara'da Hacettepe'de bir aygıt varmış. Götürüp ona sokalımmış. Beyin tomografisi diyorlar. Sessiz durdu bir süre. Doktorlar büyük ilgi, yakınlık gösteriyorlardı. Yetmiyor demek. Bir de aygıt sorunu çıkmıştı. Kesin kararını o gün verdi Emine. Fuat'ı Londra'ya götürecekti. Tanıdıkları bir doktor varmış orada. Önemli bir hastanede. Tomografisi, bakımı, gerekirse ameliyatı orada yapılacaktı. Ertesi gün girişime geçti hemen. Önce para sorununu çözmek gerekiyordu. Film ortaklığındaki paralarını fazlasıyla çekebileceklerini anımsattı Refik. Emine karşı çıktı. Film işi duramazdı. Refik yürütmeliydi onu. Sorunu çözebileceğini sanıyordu. Sağa sola başvurdu. Ankara'ya gitti geldi bir günlüğüne. Ablasıyla annesiyle de konuşmuş olmalıydı. Parayı toparladı sonunda. Refik kendini nasıl beceriksiz buluyordu? Film işlerini o yürütecekti. Emine'ye güvence de veriyordu sırasında. Yürürlükteki sinema düzeni içinde yitip gidecek değildi ya. Yitip gidecek değildi de bir yere de gidemiyordu. Şahin Doğu'yu ara demiştir Emine. Aradı. Ancak 3. arayışta bulabildi otelde. Eylül başında oradayım, dedi Şahin. Bakarız, dedi. Sendikalar sorunu çözülse, bir de çalışabilecekleri ilaç fabrikası. Kim verecek fabrikayı? Şahin bulur bir yolunu. Ya da Fahrettin. Gündüz abi dönse, onun da geniştir kolu kanadı. Geçip gidiyordu günler. Narin aradı, daha önce de aramış 2 kez. İzmir'e gidip gelmiş. Günleri doluymuş. Ne vakit başlıyoruz, diyordu. Yola çıkmanın evecenliğiyle konuşuyordu gene. Edirne'ye gidiyorlardı bir haftalığına. Film işine girmek isteyen bir zengin armatörle olduğu dedikoduları yayılmıştı piyasada. Eve çağırmıştı Refik'i. Sözünden dönmediğini kanıtlamaya çalışıyor. Emine içinde pasaport, bilet, rapor, yol var. Yalnız yazıhanede beklemekten bunaldığı bir akşamüstü güzelce bir figüran kadını taktı yanına, eve çıktı. Her şeyi, umutsuzluğunu bile unutma çabasındaydı. Kadının becerisinden ne alabilirse onu alacaktı. Genel eve gider gibi. Bir saat sonra dönmesi gerekmiş Safile Hanım'ın da. Çocuğunu getiriyorlarmış. Nereden? Ne bileyim nereden? Belki de numara yapıyor karı. Öyle durumu yok. Zavallının biri. Yolun en güç bölümünü aşıp da gitti yitecekti ki merdivenlerdeki ayak sesleriyle donup kaldı. Emine bu. Kapı çalınıyordu. Onun çalışı zile dokunup bırakır. İçi dışı buz kesilmişti. Kadın da korkuyla çekilip kaldı. Ne yapacaktı şimdi? İçgüdüsüyle, denemeleriyle belki de. Kadın fırladı hemen, sandalyedeki giysilerini toparlayıp yandaki tuvalete geçiverdi. Kapıyı örtüp kilitlediği duyuldu. Kapı bir kez daha çalındı. Karışık bilmeceyi daha çözememişti Refik. Ya dönüp giderse? Gitsin. Niye gitsin? Gelip görsün ne bok yediğimi. Utanacak hiçbir şeyim yok. Öç alır gibi kalktı, gidip açtı kapıyı. Allah senin belanı versin Serdar gibi. Filmlerde aptal seyirciye oynadığımız en ucuz oyunu kendimize oynadık. Dün de uğradım abi, yoktun. Yoktum, seni mi bekleyecektim? Yazıhaneye de gelemiyormuş. Hem polis izliyormuş hem de o itler peşindeymiş. Küçük terasa çıkardı Serdar'ı. Gidip Safiye Hanım'ı evine yolladı. Söyle bakalım ne olup bitiyor? İşler kötü abi. Biz bilmiyoruz sanki de. Son günlerde iyice yoğunlaşan basının günlük konusu kıyımları, kırımları sıralamaya başladı Serdar. Sizin de peşinizdeler abi, uyanık olun, diyor. Nasıl uyanık olacağım? Çevresini kuşatan tatsız olaylar zincirini kırmada yararlı oldu uyarı. Unutuyordum neredeyse. Ölüm var. Para verdi Serdar'a. Ara sıra uğrayıp gerekirse kağıt yazıp bırakmasını söyledi. Filme ne vakit başlıyorsunuz abi? Ne bileyim, filmin de içine. Gözleri parlıyordu Serdar'ın film derken. En önemli sözü de sona bırakır. Eczaneye bomba atan itleri el altından büyük bir holding besliyormuş. Hepsini tekerler besliyormuş ya. Mecidiyeköy, Levent'te bir bölge bunların ellerindeymiş. Hemen aklına Emine gelmişti Refik'in. Köpeği öldürdülerdi. Bu oğlan politikaya batmış. Beni de çekmeye çalışıyor. Batma sen de. Yöresine kuşkuyla bakmaya başlamıştı artık. Beyoğlu'nda yürürken de peşimdeler mi? Evimi saptamışlar mıdır? Değiştirecek miyiz? Kolay da. Yazıhanede annesinin mektubunu buldu ertesi sabah. Anamur damgalı. Evecenlikle yırtıp açtı zarfı. Okuyunca yüreğine acı çöktü. İçin için ağlamaklıydı mektup. Şemi Bey iyi değilmiş. Ankara'da kalmak istememiş. Sonu geldi demek. Keşke hiç tanımasaydım. Her bağlılık bir yerini kanatıyor insanın. Yazıhanede dalıp gitmişti ki kapı tıkırdar gibi oldu. Birileri vardı sanki. Kulak kabarttı hemen. Gidip açtı kapıyı. Kimse yoktu merdivenlerde. Birileri fırlayıp alt kapıdan çıktılar gibi. Kuruntuya mı başladık? Biraz sonra yorgun argın Emine geldi. Sonunda her şey tamamdı. Fuat'ı yarın eve çıkarıyorlardı. Odayı boşaltmaları gerekiyormuş. Cuma'ya da yolcuydular. Birbirlerine söyleyecek her şeyi tüketmişlerdi. Kala kalmışlardı sanki. Bir Nescafe yapayım mı? İçerim. Mutfaktan kaynar su kahve takımlarıyla geldiğinde telefonda birileriyle konuşuyordu Emine. Sudan bir iki sözle kapattı. Her vakit oturduğu koltuğuna geçip kahvesini yudumlamaya başladı aynı suskunlukla. Son yudumu alınca da fincanı bırakıp kalktı. Yemeğe gidelim mi? Hayır, dedi Emine. Eve gidip uyumak istiyorum. Hoşça kal. Onsuzluğa alışmam gerek. Uzaklara gidiyor. Emine'nin merdivenlerde biten ayak sesleriyle birlikte bir şeyler arandı odada. Yoktu. Kimsesizliğini umarsız biçimde duyurmak için uğrayıp gitmişti Emine. Gidip ben de uyuyabilsem onun için. İçinde kazıntı vardı. Bir şey yemek istemiyordu. Telefona baktı. Çalsa şu, biri arasa. Kim? Emine mi? Onu yok say artık. Londra'ya gidiyor. Ben niye gitmiyorum? Nasıl gidersin? Görevlisin. İlaç dosyası filmini. Bizim yıkılmış eczaneyi niye çekmiyorum? Ondan başlayayım. Çıktı yazıhaneden, tarla başına indi ağır ağır. Caddeyi karşıya geçip yürüdü. Kapısına çivilenmiş kara tahtalarla eczane duruyordur. Alt sokakta. Varsın biraz geciksin film. Gündüz abi gelince eczanenin bombalanması olayını da koruz. Grevde fabrika kapısında çiğnenen ilaç işçisini de. Çocuğun daha önce de yolunu kesmişler Kuştepe'de. Bu kaynayan kazanda her gün ne öyküler oluşuyor. Senaryo bir iki ayda eskidi. Eskir mi hiç? Temeli öyle sağlam ki. Sokağa dönüp de dağılmış çıban görünümüyle eczane karşısına dikiliverince durup baktı bir süre. Kara tahtaların arasındaki parçalanmış tezgahta Fuat'ı değil, Zühtü Bey'i görüyordu. Ermeni kızıyla sevişen eczacıyı. Biraz da alayına, Refik demişti, filme koyalım diye. Niye Ermeni olacaktı? Ermenilere düşmandır Fuat. Zühtü Bey'e Yahudi kızı diye anlatmış. Kulaklarını dikmiş hemen Zühtü Bey. Kaşlarını kaldırıp yan yan bakışını yapıyordu Fuat. Öylesi yaşam dolu adam, yatağa çakılmış, kımıldamadan yatıyor. Zühtü Bey filme giremedi sonunda. Girecek nesi var dangalağın? Karşıda kara kara bakan eczane, Zühtü Bey'i Fuat'ı değil, babasıyla kapıştığı anda çığlık çığlığa saldıran Makbuş'u anımsattı birden. 58. ayrımın sonu, sayfa 580, devamı 59. ayrımda.